Kitabın adı Ateşi Yakalamak. Yazarı Suzanne Collins. 7. ayrım. Halkın karşısına evinin veranda olarak adlandırdığı ön kapılarla merdivenlerin arasında uzanan, kalın sütunların taşıdığı bir çıkıntının gölgelediği seramik kaplı geniş alandan çıkacaktık. Pita ve benim takdim edilmemizin ardından 11. Belediye Başkanı bizim onurumuza bir konuşma yapacak ve bizler de Kapitol tarafından önceden kaleme alınmış bir teşekkürle karşılık verecektik. Galibin ölü haraçlardan herhangi biriyle ittifak oluşturmuş olması halinde birkaç şahsi yorumun eklenmesi olumlu karşılanıyordu. Rue ve Trash için bir şeyler söylemeliydim ama evde ne zaman bir şeyler yazmaya otursam karşımda bana boş boş bakan beyaz bir sayfa buldum. Onlardan aşırı duygusallığa kaçmadan bahsetmem imkansızdı. Neyse ki Pita bir şeyler hazırlamıştı. Bir iki ufak tefek değişiklik ikimize de uyabilirdi. Törenin sonunda bize bir tür plaket takdim edilecekti. Sonrasında özel bir akşam yemeğinin sunulacağı adalet binasına çekilebilecektik. Tren 11. mıntıkanın istasyonuna girerken Sina kıyafetimi son kez düzeltip turuncu saç bandımı altın renkli bir bantla değiştirdi ve arenada taktığım alaycı kuş iğnesini elbiseme tutturdu. Platformda karşılama komitesi yerine bize zırhlı bir kamyonun arka kasasına kadar eşlik edecek 8 barış muhafızı vardı. Kapı arkamızdan kapanırken Efi burnunu çekerek "Gören de hepimiz azılı suçlularız sanır" diye homurdandı. "Hepimiz değil, Efi" diye düşündüm. "Sadece ben." Kamyon bizi adalet binasının hemen arkasında bıraktı. Telaşla içeri sokulduk. Hazırlanan leziz yemeğin mis gibi kokusunu alabiliyordum ama bu koku küf ve çürük kokularını bastıramıyordu. Bizi çevremize bakınacak zaman bırakmıyorlardı. Ön girişe ulaşmak için kestirme bir yol takip ederken dışarıda meydanda marşın başladığını duyabiliyordum. Birisi yakama bir mikrofon iliştirdi. Pita sol elimi tuttu. Kocaman kapılar gürültüyle açılırken belediye başkanı bizi takdim etti. Efi "kocaman gülümsemeler" diyerek bizi ittirdi. Ayaklarımız harekete geçti. İşte bu. Herkesi Pita'ya aşık olduğumu ikna etmem gereken yer burası diye düşündüm. Ağır başlı seremoni detaylı olarak planlanmışken bunu nasıl yapabileceğimi bilemiyordum. Öpüşülecek zaman değil ama belki araya bir tane sıkıştırabilirdik. Yüksek bir alkış sesi duyuldu ama Kapitol'de aldığımız tepkilerden, tezahüratlardan ve sevgi gösterilerinden eser yoktu. Gölgeli verandada çatıyı arkada bırakana kadar ilerledik ve göz kamaştıran güneşin altında büyük mermer basamaklarda durduk. Gözlerim ışığa alıştıkça meydana bakan binaların bakımsız ön cephelerini saklayacak devasa bez afişlerle donatılmış olduğunu görüyordum. Meydan tıklım tıklım doluydu ancak buradakiler yine bu mıntıkada yaşayan insanların sadece bir bölümüydü. Her zaman olduğu gibi sahnenin alt tarafına ölen haraçların aileleri için özel bir platform yerleştirilmişti. Trash'in tarafında sadece kamburu çıkmış yaşlı bir kadın ve kız kardeşi olduğunu tahmin ettiğim uzun boylu, kaslı yapılı bir kız vardı. Rue'nun tarafında ise, Rue'nun ailesini görmeye hazır değildim. Anne ve babasının yüzlerinde henüz tazeliğini kaybetmemiş bir hüzün vardı. İnce yapıları ve ışıltılı kahverengi gözleriyle ona çok benzeyen 5 küçük kardeşi. Küçük, koyu renkli kuşlardan oluşan bir sürü gibiydiler. Alkışlar durulunca belediye başkanı bizim onurumuza bir konuşma yaptı. 2 küçük kız ellerinde gösterişli çiçek buketleriyle sahneye geldi. Pita önceden yazılmış teşekkür konuşmasına başladı. Ben de kendimi konuşmanın son kısmını tamamlarken buldum. Neyse ki annem ve Prim beni metni defalarca tekrar etmeye zorladıkları için konuşmayı uykumda bile yapabilirdim. Pita şahsi yorumlarını küçük bir karta yazmış olmasına rağmen konuşurken kartı çıkartmadı. Her zamanki sade ve dostça tarzıyla son 8'e kalmayı başaran Trash ve Rue'dan hayatta kalmama dolayısıyla Pita'nın da hayatta kalmasına yardım ettiklerinden ve bu borcu geri ödememizin mümkün olmadığından bahsetti. Sonra kartta yazılı olmayan bir şeyi eklemeden önce kısa bir an duraksadı. Belki de Efi'nin konuşma metninden çıkartacağını düşündüğü için kağıda dökmediği bir şeydi. Hiçbir şekilde kayıplarınızı karşılamayacağını biliyoruz ama 11. mıntıkanın her iki haracının ailesinin şükranlarımızın bir ifadesi olarak biz hayatta olduğumuz sürece her yıl bir aylık kazancımızı kabul etmelerini istiyoruz. Kalabalık hayret nidaları ve mırıltılarla karşılık verdi. Pita'nın yaptığı şeyin bir örneği yoktu. Yasal olup olmadığından bile emin değildim. Bence kendisi de bilmediği için yasal olmaması ihtimaline karşılık bilhassa sormadı. Ailelere gelince şok içinde bize bakıyorlardı. Trish ve Rue'yu kaybettikleri zaman hayatları sonsuza dek değişmişti. Ancak bu hediye onları bir kez daha değiştirecekti. Bir haracın aylık kazancı bir aileye yıl boyunca yeterdi. Biz hayatta olduğumuz sürece açlık çekmeyeceklerdi. Pita'ya baktım. Bana hüzünlü bir gülümseme gönderdi. Hem için sesini duyar gibiydim. Daha kötüsü de olabilirdi. Şu anda nasıl olup da daha iyisini bulabileceğimi hayal etmek bile imkansızdı. Bu hediye mükemmel oldu. Bu yüzden parmaklarımın üstünde yükselip yanağına bir öpücük kondurmam hiç zorlama görünmüyordu. Belediye başkanı öne çıkıp ikimize tutabilmek için elimdeki buketi yere bırakma ihtiyacı duyacağım kadar büyük birer plaket takdim etti. Seremoninin sonuna doğru Rue'nun kız kardeşlerinden birinin bakışlarını üzerimde hissettim. 9 yaşlarında olmalı. Kollarını iki yana sarkıtarak duruşu da dahil olmak üzere Rue'nun kusursuz bir kopyasıydı. Bir aylık gelir haberine rağmen hiç mutlu görünmüyordu. Aslında bakışında sistemkar bir şey vardı. Yoksa Rue'yu kurtaramadığım için mi böyle bakıyordu? Hayır, sanırım ben Rue'ya henüz teşekkür etmediğim için böyle bakıyordu. İçimden güçlü bir utanç dalgası geçip gitti. Çocuk haklıydı. Nasıl böyle hiçbir şey yapmadan, sessiz ve edilgen bir halde durup söz hakkını sadece Pita'ya bırakabilirim ki? Kazanan o olsaydı, Rue ölümüme değinmeden geçemezdi. Arenada sırf kaybının da unutulmaması, cansız bedenini çiçeklerle süsleyişimi hatırladım. Fakat şimdi bir şeyler söylemezsem, o günkü jestimin hiçbir anlamı kalmayacaktı. Bekleyin. Plaketi göğsüme bastırarak öne doğru yalpaladım. Konuşmam için bana ayrılan süre geçip gitti ama bir şeyler söylemeye mecburdum. Ona o kadar çok şey borçluydum ki, bütün gelirimi ailesine bağışlasam bile bugünkü sessizliğimin özrü olamazdı. Bekleyin lütfen dedim. Söze nasıl gireceğimi bilemiyordum ama ağzımı açınca sanki zihnimin arka planında uzun süredir hazırlık yapıyormuşum gibi kelimeler dudaklarımdan dökülmeye başladı. Ben de 11. mıntıkanın haraçlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum dedim. Trish'in tarafında oturan iki kadına baktım. Trish'le topu topu bir kez konuştum. Hayatımı bağışlamasına yetecek kadar bir süre. Onu tanımıyordum ama hep saygı duydum. Gücü için. Oyunları başkalarının kurallarına göre oynamayı reddedip kendi kurallarına bağlı kaldığı için. Kariyerler başından beri onunla birlikte olmak istiyorlardı ama Trish buna izin vermedi. Ona bu yüzden saygı duydum. Yaşlı ve kamburu çıkmış kadın, Trish'in büyük annesi olabilir mi acaba? İlk kez kafasını kaldırdı, dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Kalabalık tamamen sessizliğe gömülmüş durumdaydı. O kadar sessizler ki bunu nasıl başardıklarını merak ediyordum. Nefeslerini bile tutuyor olmalıydılar. Rue'nun ailesine döndüm. Fakat kendimi, Rue'yu gerçekten tanıyormuşum gibi hissediyorum. O her zaman benimle olacak. Güzel olan her şey bana onu hatırlatıyor. Evimin yakınındaki çayırda büyüyen sarı çiçeklerde onu görüyorum. Ağaçlarda şakıyan alaycı kuşlarda. Ama onu en çok kız kardeşim Prim'de görüyorum. Artık sesime güvenemiyordum ama zaten söyleyeceklerimin sonuna geldim. Çocuklarınız için teşekkürler dedim. Kalabalığa hitap etmek üzere çenemi dikleştirdim. Ve ekmek için hepinize teşekkür ederim. Üzerime sabitlenen binlerce gözün karşısında kendimi kırık dökük ve minnacık hissederek öylece duruyordum. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra kalabalığın arka tarafında bir yerde birisi ıslıkla Rue'nun 4 notalık alaycı kuş melodisini çalmaya başladı. Meyve bahçelerinde mesainin bitişini haber veren melodi. Arenada güvenliği haber veren. Melodinin sonuna geldiğinde soluk kırmızı bir tişört ve bir tulum giymiş yaşlı adamı buldum. Gözlerimiz buluştu. Bundan sonra olanlar bir kaza değildi. Spontane olmak için fazla ustaca, hep birlikte kotarılan bir eylemdi. Kalabalığı oluşturan herkes sol elinin 3 orta parmağını dudaklarına götürdükten sonra bana uzattı. Bu bizim 12. mıntıkanın selamıydı. Benim arenada Rue'ya ettiğim son veda. Başkan Snow'la konuşmamış olsam bu jest beni ağlatabilirdi. Ama başkanın yakın zamanda verdiği mıntıkaları yatıştırma talimatı hala kulaklarımda çınladığı için içim korkuyla titredi. Başkan, halkın Kapitol'e meydan okuyan kıza topyekün verdiği bu selam için ne düşünüyordu acaba? Birden az önce yaptığım şeyin etkisi kafama dank etti. Bilerek yapmadım. Ben sadece teşekkürlerimi ifade etmek istemiştim. Ama bir tehlikeyi açığa çıkarmış oldum. 11. mıntıka halkının muhalefetini, benden yatıştırmamı bekledikleri şey tam olarak buydu. Az önce olanları baltalayacak, boşa çıkaracak bir şeyler düşünmeye çalıştım. Fakat mikrofonumun devre dışı bırakıldığını ve sözü başkanın aldığı işaret eden vızıltıyı duydum. Pita ve ben bir kez daha alkışlandık. Beni, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan tamamen bihaber halde kapıya doğru götürdü. Kendimi bir tuhaf hissettim ve durma ihtiyacı duydum. Gözlerimin önünde küçük ışık zerreleri dans ediyordu. Pita, "İyi misin sen?" diye sordu. Biraz başım döndü. Güneş o kadar parlaktı ki, dedim. Buketini gördüm. "Çiçeklerimi unuttum," diye mırıldandım. "Ben getiririm," dedi. "Ben alırım," dedim. Ben durmuş olmasam, çiçeklerimi unutmasam, çoktan adalet binasının güvenli kollarına sığınmış olacaktık. Oysa verandanın dip tarafındaki gölgelikten olayın tamamını seyrediyorduk. Bir çift barış muhafızı, az önce ıslık çalan yaşlı adamı üst basamaklara kadar çekiştirdi. Onu kalabalığın önünde diz çökmeye zorladılar ve kafasına bir mermi sıktılar. Adam iki büklüm halde yere yuvarlanırken barış muhafızlarının beyaz üniformalarından oluşan bir duvar görüşümüzü engelledi. Bizi kapıya doğru iterlerken askerlerin büyük kısmının elinde uzunlamasına tuttukları otomatik silahlar vardı. Pita beni sıkıştıran barış muhafızını itekleyerek "Gidiyoruz!" diye bağırdı. "Anladık, tamam mı? Haydi Katniss!" Beni koluyla sarıp adalet binasına doğru götürdü. Barış muhafızları bir iki adım arkamızdan geliyorlardı. İçeri girdiğimiz anda kapılar çarpılarak kapandı ve muhafızların çizmelerinin yeniden kalabalığa yöneldiğini duyduk. Hamish, Effie, Portia ve Sina bizi duvara monte edilmiş statik elektrik yüklü bir ekranın altında gergin yüzlerle bekliyorlardı. Neler oldu? Effie telaşla yanımıza geldi. Katniss'in güzel konuşmasının ardından yayın kesildi, sonra Hamish silah sesi duyduğunu söyledi. Ben saçmaladığını söyledim ama kim bilir, her taraf deli kaynıyor. Hiçbir şey olmadı, Effie dedi, Pita duygusuz bir sesle. Eski bir kamyon alev alıp patladı. İki atış daha oldu. Kapı sesleri bastırmakta yeterli olmuyordu. Kimdi acaba? Trish'in büyük annesi mi? Ya da Ron'un küçük kardeşlerinden biri mi? Hamish, ikiniz de benimle geliyorsunuz dedi. Pita ve ben diğerlerini arkada bırakarak peşine takıldık. Artık içeride ve güvende olduğumuz için adalet binasının dört bir yanını kuşatmış olan barış muhafızları hareketlerimize hiç ilgi göstermiyorlardı. Döne döne yükselen gösterişli mermer merdivenleri çıktık. Yukarıda tabanı yıpranmış bir halıyla kaplı uzun bir koridor vardı. Açık duran çift kanatlı kapıdan karşımıza çıkan ilk odaya daldık. Tavan nereden baksanız 6 metre yükseklikte olmalıydı. Karton piyerlerin arasına çiçek ve meyve desenleri yerleştirilmişti. Kanatlı, tombul çocuklar tavanın dört bir yanından bize bakıyorlardı. Çiçeklerle dolu vazolardan gözlerimi sulandıran iç bayıltıcı bir koku yükseldi. Gece kıyafetlerimiz duvara yaslanmış askılarda bekliyordu. Bu oda bizim kullanımımız için hazırlanmıştı fakat biz orada ancak hediyelerimizi bırakacak kadar bir süre kaldık. Sonra Hamish yakamızdaki mikrofonları söktü, onları bir kanepede minderinin altına istifleyip bize eliyle işaret etti. Bildiğim kadarıyla Hamish buraya daha önce sadece bir kez, yıllar önce, kendi zafer turu sırasında gelmiş. Fakat ya çok sağlam bir hafızası ya da güvenilir içgüdüleri olmalı. Çünkü bizi dolambaçlı merdivenlerden ve gittikçe daralan koridorlardan geçirdi. Zaman zaman durup kapıları zorlaması gerekiyordu. Menteşelerden yükselen itirazlara bakılırsa kapılar açılmayalı çok uzun zaman olmuş. Bir süre sonra gizli bir kapıya çıkan bir merdiveni tırmandık. Hamish, kapıyı yana kaydırınca kendimizi adalet binasının çatı arasında bulduk. Burası kırık dökük mobilyalar, kitap ve ciltli defter yığınları ve paslı silahlarla dolu kocaman bir yerdi. Her şeyin üstünü kaplayan kalın toz tabakasına bakılırsa buraya senelerdir hiç kimse adım atmamış. Gün ışığı kubbenin dört bir yanına yerleştirilmiş kare biçimli, kirli pencerelerden içeri güçlükle süzülüyordu. Hamish gizli kapıyı kapatıp bize döndü. "Ne oldu?" diye sordu. Peter meydanda olup biten her şeyi aktardı. Islığı, selamı, verandadaki tereddüdümüzü, yaşlı adamın infazını. "Neler oluyor Hamish?" Hamish bana döndü ve "senden duyması daha iyi olur," dedi. Ona katılmıyordum. Bence benden duyması bin kat daha kötü olurdu. Ama Peter'a her şeyi olabildiğince sakin bir sesle anlattım. Başkan Snow'un ziyaretini ve mıntıkalardaki huzursuzluğu. Hatta Gale'le öpüşmemizi bile atlamadım. Benim orman meyvesi hilem yüzünden hepimizin bütün ülkenin nasıl bir tehdit altında olduğumuzu ortaya döktüm. Bu turda her şeyi yoluna koymam gerekiyordu. Yaptıklarımın tek nedeninin aşk olduğundan şüphe duyanları aksine ikna etmem. Olayları yatıştırmam. Ancak görünüşe bakılırsa bugün tek yaptığım üç insanın ölümüne neden olmak oldu. Meydandaki herkes benim yüzümden cezalandırılacak. Kendimi o kadar kötü hissediyordum ki, fırlamış tellerine ve süngerlerine aldırmadan en yakınımdaki kanepeye çöktüm. "Tabii ben de her şeyi berbat ettim," dedi Peter. Para bağışlayarak, birden bir sandığın üstünde her tür tehlikeye açık halde duran lambaya bir tekme savurdu. Lamba odanın diğer ucuna uçup paramparça oldu. "Bu işe bir son verilmeli. Hem de hemen. Bu, ikinizin oynadığı bu oyun, birbirinize sırlar verip sanki ben olup bitenleri kaldıramayacak kadar mantıksız, aptal ya da zayıf biriymişim gibi benden saklamanız." "Öyle değil," Peter diyecek oldum. "Aynen öyle," diye bağırdı. "Benim de önemsediğim insanlar var, Katniss. Bu işe bir çare bulamazsak en az seninkiler kadar ölümle burun buruna gelecek ailem, arkadaşlarım. Arena'da yaşadığımız onca şeyden sonra senden en azından gerçekleri duymayı hak etmiyor muyum yani?" "Hamish, Peter, sen her zaman insanlarda güven uyandıracak kadar iyisin," dedi. "Kameraların karşısında kendini nasıl sunacağını çok iyi bilecek kadar zekisin. Bunu bozmak istemedim." "Demek ki beni gözünde büyütmüşsün. Çünkü bugün her şeyi mahvettim. Rubetraş'ın ailelerine ne olacak sanıyorsunuz? Bizim gelirimizden pay alacaklarını mı? Onlara parlak bir gelecek sunduğumu mu sanıyorsunuz? Bana sorarsanız, bugünü sağ salim atlatırlarsa şanslılar." Peter bir şeyi daha kaptığı gibi karşı duvara fırlattı. Bir heykel. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. "Haklı Hamish," dedim. "Ona söylemememiz hataydı. Kapitol'deyken bile." "Peter, arenada bile ikinizin arasında bir düzen vardı değil mi?" diye sordu. Sesi biraz daha sakindi. "Benim parçası olmadığım bir düzen. Hayır, resmen değil. Hamish'in gönderdiklerinden ve göndermediklerinden Hamish'in ne yapmamı istediğini anlayabiliyordum, o kadar. Oysa benim hiç böyle bir imkanım olmadı. Çünkü sen çıka gelene kadar bana hiçbir şey göndermedi," dedi Peter. "Bu konuyu pek düşünmemiştim doğrusu. Ben arenada yanık kremi ve ekmekle dolaşırken, ölümün kapısında bekleyen onun hiçbir şeyi almamış olması, Peter'ın bakış açısından nasıl görünmüştü kim bilir. Sanki Hamish onu feda etmek pahasına beni hayatta tutuyormuş gibi." "Bak evlat," dedi Hamish. 7. ayrımın sonu. Sayfa 77. Devamı 8. ayrımda.